Ayrım 3, Pusu, Jack Higgins, sayfa 36. New York geldi ve geçti. Igor Vronsky'nin ölümü New York Times ve diğer gazetelerde manşette yer buldu. Ama kitapları ve şiddetli Kremlin karşıtı tutumuna rağmen bir muhalifin ölümü olduğuna dair şüphe yoktu. Sıradan bir sokak haydutluğu olarak algılandı. Göğsüne bir bıçak darbesi almıştı ve üzerindeki kayda değer her şey soyulmuştu. Vronsky'nin ölümünden bir gün sonra Monica Starling ve George Dunkley Heathrow'a geri döndü. Havaalanında Dunkley'nin limuzini onları Cambridge'e götürmek için bekliyordu. Monica, Kurbsky ile aralarında geçenler hakkında tek kelime etmemişti. Ama Dunkley uçuş boyunca durmadan Kurbsky'den bahsetmişti. Onu gerçekten çok etkilediği belliydi. Monica, Dunkley'i yanağından öptü. ''Sen git George, yüksek masaya gitmeye çalış. Maceralarını duyduklarında sana çok özenecekler.'' Dipnot, yüksek masa, high table. Oxford ve Cambridge gibi geleneksel akademik enstitülerde öğretim görevlilerine ve misafirlerine ayrılmış masadır. Genelde yemek salonunun sonunda yüksek bir platform üzerindedir. Çevirinin notu. Ortada ne kardeşinin resmi bakanlık limuzininden ne de Dylan'ın limuzininden eser vardı. Bu durum hoşuna gitmemişti. O sırada Billy Salter'ın kırmızı Alfa Romeo'su kaldırıma doğru geldi ve Dylan yolcu koltuğundan inerken Salter da direksiyonun ardında belirdi. Arabanın etrafından dolanıp yanına geldi ve Monica'yı dudağından hafifçe öperek kucakladı. ''Hayatım, sende bir ışıltı var. Belli ki iyi vakit geçirmişsin.'' Billy, Monica'nın çantalarını bagaja koyuyordu. ''Ben de harika vakit geçirmişsin diye duydum.'' ''Kurbsky ile aramda geçen konuşmayı biliyor musunuz?'' diye sordu Monica Dylan'a. ''Roper'ın bildiği her şeyi biz de biliriz.'' Onu Alfa'nın arka koltuğuna yöneltip takip etti. ''Dover sokağına Billy.'' Ağabeyinin yaşadığı Mayfair'deki aile evine gidiyorlardı. ''Her iyi mi?'' diye sordu Monica araba ilerlerken. ''Endişelenecek bir şey yok ama çok çalıştığı için doktoru ona yürümesini söyledi.'' Bir süreliğine şehir dışına Stokely Hall'a Mary teyzenin yanına gitti. Her neyse, bu Kurbsky işi Ferguson'u gaza getirdi. Her şeyi senin ağzından dinlemek istiyor. O yüzden seni eve götüreceğiz. Sen biraz dinlendikten sonra akşam yemeğine Reform Club'a Ferguson'un yanına gideceğiz. 7:30'da orada olacağız. Geç kalırsak yandık. Hadi bize her şeyi anlat dedi Billy dönüp. ''Alexander Kurbsky tanıdığım en büyüleyici insanlardan biri'' dedi Monica. ''Hepsi bu, beklemeniz gerek.'' ''Hadi oradan, sadece Dylan'ı kıskandırmaya çalışıyorsun.'' ''Sen yoluna bak şoför.'' Monica Dylan'ın sağ kolunu boynuna doladı ve gülümseyerek kucağına yattı. Reform Club'da sessiz bir geceydi. Restoranın yarısı ancak doluydu. Ferguson pencere kenarında köşede bir masayı kapatmıştı. Yakınlarında kimse yoktu, bu da onların özel konuşmalarını sağlıyordu. Ferguson her zamanki guards kravatını takmış, ince çizgili takım elbisesini giymişti. Yaşını hala kimse bilmiyordu, saçları beyazdı ve yüzü hala yakışıklıydı. Tekerlekli sandalyesinde Roper'ın orada olması sürprizdi. Siyah kadife bir ceket ve beyaz gömlek giymişti. Boynunda örgü bir atkı vardı. ''Evet, itiraf etmem gerekir ki bu harika.'' Monica Roper'ı alnından öptü ve dağınık saçlarını karıştırdı. ''İyi misin?'' ''Seni gördüm, daha iyi oldum.'' New York'taki Valentino takımını giymişti ve bu Ferguson'un çok hoşuna gitmişti. ''Eminim Pierre'de çok iyi bir iş çıkardın.'' Ferguson Monica'yı abartılı bir şekilde iki yanağından da öptü. ''Çok etkileyicisin Charles. Zaman zaman laf ebeliği yapıyorsun ama bu hoşuma gidiyor.''
''Şampanyayı beğeneceksin. Dom Perignon seçtim. Dylan, Krug'unu başka bir zaman savunabilir.''
Şarap servisi yapan garson kadehleri doldurdu. Daha önceki tecrübelerinden Billy'ye limonla süslenmiş zencefilli bira getirmesi gerektiğini biliyordu. Ferguson kadehini Monica'ya kaldırdı.
''Sana içiyorum canım ve iyi yapılmış gibi görünen işe.''
Kadehini bir dikişte boşalttı ve garsona tekrar doldurması için işaret etti.
''Şimdi anlat bakalım Tanrı aşkına neler oldu?''
Monica anlatmayı bitirdiğinde birkaç dakika sessizlikten sonra ilk konuşan Billy oldu.
Ne istiyor? Yani gerçekten ne istiyor? Bu adamın her şeyi var diye düşünmüşümdür hep. Şöhret, para, gerçek saygı.
Bakalım bu yeterli mi dedi Dylan. Monica'nın dediğine göre adam gerçek özgürlüğe hasret. Yani sistem soğuk savaş günlerinden farklı diyoruz ama gerçekten öyle mi acaba? Ben sana kendini tarif edişini sevdim Monica. Zincire vurulmuş bir ayı gibi. Rusya'da kendi şöhretinin olduğu kişinin kapanına kısılmış kalmış. Neredeyse kafeste diyebiliriz. Sanat Bakanlığı her hareketini yönetiyor. Çünkü kendileri de baştan ayağa yönetiliyorlar. Politik açıdan bakarsak aslında o ulusal bir sembol.
Ferguson, ben tabii ki çalışmalarını okudum ve maceralarına aşinayım. Hiç kimsenin sembolü ya da idolü olmak gibi bir gayesi olmayan birine çıkıyor tüm bunlar dedi.
Monica yalnızca özgür olmak istiyor diye ekledi. Mevcut durumda her hareketi başkaları tarafından yönetiliyor. Yurt dışına çıktığı zaman gizlice getiriliyor. GRU korumaları tarafından dikkatlice izleniyor. Her hareketi denetleniyor.
O zaman burada sığınma talep etsin dedi Billy. Ama acaba red mi edilir?
Elbette hayır dedi Ferguson ama önce buraya gelmesi gerekiyor. Bu Paris işi onur nişanı sunumu aslında ilginç bir imkan sunuyor.
Onu bir atmaca gibi izliyor olacaklardır dedi Dylan.
Ayrıca bir sorun daha var. Fransızların nasıl olduğunu bilirsin. Yabancıların kendi topraklarında sorun çıkarmaları konusunda çok mızmız oluyorlar ve bu da İngiliz istihbaratına iş çıkartıyor.
Yine de bu bana kurbanın rızası olarak net bir adam kaçırma olarak göründü dedi Billy. Buraya geldikten sonra arkasının kollanması gerek. Onu geri almazlarsa da bir şeyler yapacaklardır. Baksanıza Londra'da kaç tane Rus rejim muhalifinin sonu kötü oldu. Litvinenko'nun zehirlenmesi ve apartman çatılarından düşen iki adam vakası ve bunların aynı yıl içerisinde olması.
Roper şarap servisi yapan garsonu çağırdı. En büyük boy malt viski. Seçimi sana bırakıyorum.
Diğerlerine gülümseyerek, kusura bakmayın ama şampanya bir süre sonra kabak tadı veriyor dedi.
Keyfine bak binbaşı dedi Ferguson. Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmadığını da fark etmedim sanma.
Kurski hakkında mı? Roper elini uzatıp garsonun verdiği malt viskiyi aldı. Bir süre tadını çıkarıp yuttu.
Harika, bir tane daha alacağım.
''Hiçbir yorumun yok mu?'' diye sordu Monica.
''Ah elbette var. Halasıyla tanışmak istiyorum. Svetlana Kelly ile.
Evet bunu yapmak istiyorum. Chamber Court'ta yaşıyor. Belsize Park'ta Victoria dönemi sonlarına ait bir ev. Araştırdım.''
''Herhangi özel bir sebebi var mı?'' diye sordu Ferguson.
''Neye benzediğini bilmek istedim.''
''Galiba eskiden neye benzediğini demek istedin?'' diye sordu Monica.
Anladığım kadarıyla onu en son 1989'da görmüş. O zamandan bu yana Kurbski'nin başından neler geçtiğini düşünürsen tamamen farklı biri haline gelmiştir.
Tam aksine, insanların gerçekten değişmediklerini düşünürüm. En azından temel özellikleri hep aynı kalır. Her neyse yarın halasını görmeye gideceğim. Tabii eğer izniniz olursa general.
Sen nasıl istersen.
Monica hemen atıldı. Ben de seninle gelsem olur mu? Cuma'ya kadar Cambridge'e gitmeme gerek yok.
Tabii ki olur. Onu korkutacağımızı sanmam.
Dylan eski Victoria evleri çok da tekerlekli sandalye dostu sayılmazlar dedi.
Gitmeden önce onları ararım. Sorun olacak olursa başka bir yerde buluşuruz.
Tamam ben her şeyi sana bırakıyorum dedi Ferguson. Siz ne alemdesiniz bilmem ama ben açlıktan ölüyorum. Hadi artık yemeğe geçelim.
Sonra herkes kendi yoluna gitti. Çavuş Doyle, Roper'ı tekerlekli sandalye için asansörü olan karavanda beklemişti. Ferguson'un kendi şoförü vardı. Billy de Dylan ve Monica'yı alfasıyla Dover sokağına bıraktı.
''Çok işe yarıyor'' dedi Monica Mayfair'e doğru ilerlerken. ''Senin içki içmemen bizim işimize geliyor.''
''Arada bir çevirmeye denk geliyorum'' dedi Billy. ''Böyle hızlı bir arabada benim gibi genç birisi.'' Çok sık alkol testine giriyorum. Kaç promil olduğuna baktıklarında yüzlerinde oluşan ifade görülmeye değer.
Dover sokağındaki evin önünde durdu.
İşte geldik arkadaşlar, kalıyorsun değil mi diye sordu Dylan'a.
Sence?
Kalıyorsun.
Billy uzaklaştı. Monica'nın anahtarı bulması için merdivenlerin üstünde durdular. Sonra da içeri girdiler. Monica ışığı açmadı. Dylan'ın kapıyı kilitlemesini bekledi. Sonra da ellerini boynuna dolayıp sertçe öptü.
Hayatım, seni çok özledim.
Sadece 4 gün oldu.
Sakın, dedi. Sadece 10 dakika daha geç kalırsam başına bela olurum, dedi. Ve arkasını dönüp merdivenlerden koşarak çıktı.
Dylan boş odalardan birinde üstünü değiştirdi. Üstüne bir bornoz alıp Monica'nın yanına gitti. Dylan onunla kendinde daha önce bilmediği bir şefkat buldu. İlişkileri ilerledikçe kendi de kendisine inanamıyordu. Yavaş hareketlerle ve şefkatle seviştiler. Monica uykuya daldıktan sonra Dylan perdelerin arasından sızan sokak lambasının ışığını seyrederek uzandı. Ani bir dürtüyle yataktan çıktı, bornozunu giydi, ufak adımlarla çizim odasına indi. Masanın üstünde duran kutudan bir tane sigara aldı. Cumba'nın yanına oturdu, dışarıya bakıp Kurbski'yi düşünerek sigarasını yaktı. Kısa bir süre sonra Monica üzerinde bir bornozla usulca içeri girdi.
''Demek buradasın, bana da bir tane versene.''
''Senin bırakmış olman gerekiyordu.'' dedi ama yine de Monica'ya bir sigara verdi.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Kurbski mi?''
''Tam üstüne bastın.''
''Ben de öyle olacağını düşündüm. Bana seni hatırlattı.''
''Ondan hoşlandın sanırım.''
''Ondan hoşlanmak çok kolay. Tıpkı seni sevmenin çok kolay olması gibi Sean. Ama tıpkı seninleyken her zaman olduğu gibi, onun yanındayken de her an bir kaplan sana saldırmayı bekliyor gibi bir duygu oluşuyor.''
''Çok teşekkürler.''
''Sen ne düşünüyordun?''
''Onu aldığımızda onunla ne yapacağız?'' Sigarasını söndürüp ayağa kalktı. ''Hadi yatağa dönelim.'' Elini Monica'nın beline doladı ve çıktılar.
Roper Holland Park'taki bilgisayar odasındaki sandalyesine döndüğünde saat 10.30'du. ''Çavuş Doyle, işinize yarayabilecek her şey hazır binbaşı. O yüzden ben gidip biraz uzanacağım.'' dedi.
''Bir gece izin almalısın Tony. Çavuş Anderson ne durumda?''
10 günlük izne çıktı.
Kraliyet askeri polisi yerine kimseyi bulamadı mı yani?
Biz böyle bir şey istemeyiz değil mi efendim? Sistemde bir yabancı. Ben biraz kestireceğim. Bana ihtiyacınız olursa haber verin.
Roper bir sigara yakıp ana ekranını açtı ve ekranda Svetlana Kelly göründü. Gençlik yıllarında Moskova'daki Çehov tiyatrosunun üyesiydi. Bu da klasik tiyatroda temelinin iyi olduğunu gösteriyordu. Gençken bile çok güzel değildi ama bir şekilde hoştu ve güçlüydü. Gençliğinden seçme fotoğrafları vardı. Sonra da ekrana 1981 Londra'sı geldi. Haymarket'te Royal Tiyatro'da taşrada bir ay. 55 yaşındaydı ve hiç evlenmemişti. O sırada Patrick Kelly ile tanıştı. Londra Üniversitesi'nde edebiyat profesörü, İrlandalı bir duldu. Roper Patrick'in fotoğraflarına da baktı. Şüphesiz o da güçlü bir adamdı. Ama dudağında komik bir şeyler vardı. Çekici olan neydi bilinmez ama tanıştıktan bir ay sonra Westminster Kayıt Bürosu'nda evlenmelerini ve Svetlana'nın Sovyetler Birliği ile bağlarını koparmasını sağlayacak kadar güçlüydü. Svetlana şimdi 71 yaşına gelmişti. Saat 11 olmuştu ve ani bir dürtüyle Roper Svetlana'yı aradı. Her zamanki gibi hoparlörü açtı ve hemen cevap verildi. ''Kiminle görüşüyorum?'' diye bir fısıltı geldi ama fark edilmemesi imkansız bir Rus aksanı duyacak kadar netti.
''Bayan Kelly, ben Giles Roper, binbaşı Giles Roper.''
Güzel Rusça konuşuyordu. Sandhurst'tan hemen sonra aldığı askeri dil eğitiminin ürünüydü ve o günden bu yana unutmamıştı. ''Gecenin bu saatinde verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Beni tanımazsınız.'' Svetlana araya girdi.
''Hayır, tanıyorum. Geçen sene Büyük Ormond Sokak Çocukları Hastanesi'nin verdiği yardım yemeğine katılmıştım. Siz de tekerlekli sandalyenizde bir konuşma yapmıştınız.'' ''Bomba imha uzmanısınız değil mi? George haçını yakanıza kraliçe kendi elleriyle taktı. Siz bir kahramansınız.''
Sanki bir sonbahar akşamında yaprakların arasından fısıldayan bir esinti gibi gelen o yumuşak sesin etkisi inanılmazdı. Roper'ın boğazı kurudu, çok etkilenmişti. Kendini tekrar çocuk olmuş gibi hissediyordu.
İngilizce çok naziksiniz dedi.
Sizin için ne yapabilirim?
Yarın size gelebilir miyim?
Ne için?
Yeğeninizle ilgili bir meseleyi konuşmak istiyorum. Yanımda da yakın zamanda Alexander'la New York'ta tanışmış, Cambridge'de profesör olan bir bayan olacak.
Binbaşı Roper, benimle açık konuşun. Yeğenimle neden ilgileniyorsunuz? Onu 16 yıldır görmediğimi biliyor olmanız gerekir.
Bu kadına yalan söylemek imkansızdı. Roper başka çaresinin olmadığını biliyordu. Ben İngiliz güvenlik hizmetlerinde çalışıyorum. Sessizce güldü.
Bugünlerde dedikleri gibi casussunuz yani.
Sadece televizyonda.
Beni şaşırttınız. Bana arkadaşınızdan bahsedin.
Roper bahsetti. Svetlana ilginç bir bayan gibi geliyor kulağa. Zaten casussanız nerede yaşadığımı da biliyor olmalısınız dedi.
Chamber Court, Belsize Parkı.
Evet, kocam 10 yıl önce vefat etti ve bana iyi bir miras bıraktı. Burada Victoria ihtişamında sevgili arkadaşım ve Rus hemşerim Katya Sori'nin desteğiyle yaşıyorum. Hem evle ilgileniyor hem de slaytlı resim dersleri veriyor. Yarın 10.30'da sizi bekliyorum. Tekerlekli sandalyeniz sorun olmayacaktır. Bahçe duvarla çevrili ama yan girişten seraya giden Fransız pencerelerine ulaşabilirsiniz. Sizi bekliyor olacağım.
Çok teşekkür ederim Bayan Kelly. Gerçekten doğruyu söylediğime inanmış gibi duruyorsunuz.
Beni o yemekte çok etkilediniz. Konuşmanız muhteşemdi ve alçak gönüllüydünüz. Dolayısıyla sizi biraz internette araştırdım. Her şey yazıyordu. 1991'de Belfast Portland Oteli'nin fuayesindeki büyük bomba olayı. Bombayı etkisiz hale getirmek için 9 saat uğraşmanız. Kendi başınıza tam 9 saat. Böyle bir insanın söylediklerine nasıl inanmam? Sabah görüşürüz.
Orada öylece oturmak çok sessizdi. Ekranına baktı, bir fon müziği koydu. Sakinleştirici bir yemek gibiydi ama aslında çalan Cole Porter'ın yumuşak müziğiydi. Yıllar önce Royal Victoria Hastanesi'nin pek de uzağında olmayan Belfast güvenli yerinde olduğu gibi. Çok uzun zaman olmuştu, hem de çok uzun. Bir sigara yaktı, değişiklik olsun diye Bushmills İrlanda viskisi doldurdu ve hatırladı.
Üçüncü ayının sonu, sayfa 45.